Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, sıcak takipteyiz. Cengiz Aktar'la birlikte, Ahval yazarı. Hoş geldin Cengiz.
İyi akşamlar Yavuz.
Şimdi birkaç konu konuşacağız, sıcak gelişmeler. Bir tanesi Avrupa Birliği zirvesi. Ertelenmiş olan zirve yapıldı. Buradan açıklama geldi Türkiye ile ilgili olarak. Diğer taraftan hemen hemen aynı zamanlarda Strasbourg'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden de beklenmekte olan Osman Kavala kararı çıktı. Bu arada tabii sıcak gelişme Dağlık Karabağ merkezli Azerbaycan, Ermenistan çatışması. Bütün bunları bir büyük resim içerisinde değerlendirelim. İstersen önce Brüksel'den Avrupa Birliği zirvesinden başlayalım. Buradan bir açıklama yapıldı. Bu ne anlama geliyor? Nasıl yorumlamak lazım?
Vallahi büyük resim dedin. Büyük resmin adı Türkiye sorunu. Yani dünyanın, en azından bölgenin bir Türkiye sorunu var. Ve bu adını ettiğim bütün meseleler Türkiye sorunuyla alakalı. Yani Turkish problem diyelim adına. Böyle bir şey var yani. Ve bütün bu hercümer, diplomatik faaliyet, hukuki faaliyet, askeri faaliyet, hepsi Türkiye ile alakalı. Bir kere bu iyi bir şey değil, normal bir şey değil bu. Yani bu normal bir ülkeye tekabül etmiyor, karşılık gelmiyor. Yani ve sorun yumağı Türkiye.
Evet. Bu yorumları,
ve herkesin
evet. Yorumları sona doğru bırakalım. Önce AB
yani bu genel tablo. İlerleyelim.
Evet, evet.
Bu genel tablo. Anlıyorum. Şimdi ağaçlara bakacak olursak, ya orman bu. O ağaçlara bakacak olursak, işte bu Kıbrıs'ı ikna edebilmek için ertelendiydi bu. Başka bir gerekçesi yoktu. Ondan sonra ikna da edildi Kıbrıs ve Belarus seçimleri sonrasında oradaki hükümete bir takım yaptırımlar kararı alındı. Fakat
uzlaşma sağlandı.
Evet, uzlaşma sağlandı ama yani buna mukabil Türkiye ile ilgili bir yaptırım kararı alınmadı. Bu Ahval'deki son İngilizce yazımda bunun altını çizdim ve yani bunun tamamen çifte standart olduğunu, her iki ülkede de diktatörlükler altında inim inim inleyen halklar olduğu ve Avrupa'nın Belaruslulara bakışıyla, yaklaşımıyla, empatik yaklaşımıyla Türkiye'lilere yaklaşımı arasında dağlar kadar fark var. Bir kere bunu bir yere not etmek lazım. Yani Avrupa için Avrupa'nın umurunda değil Türkiye'liler. Yani. Yani Ahim Osman Kavala kararı.
Ona gelmeden önce birkaç sorum olacak. Önce burada duralım biraz çünkü bu önemli. Sağlıklı bir analiz yapmak lazım. Yine Türkiye'de bu konuyla ilgili bir takım dezenformasyonlar devreye şimdiden girmiş durumda. Birinci soru, açıklamayı, deklarasyonu aslında yaptırım kararı alınmadı diye okumamak da mümkün. Çünkü sonuç olarak bir mühlet tanınmış durumda Türkiye'ye. Yani eğer herhangi bir şekilde sondaj faaliyetlerine başlarsanız biz bir takım yaptırımları derhal kelimesi kullanılıyor yanlış hatırlamıyorsam uygulamaya koyacağız diyor açıklama.
Vallahi ne olduğuna bakmak lazım. Şimdi onun suyu çıkar zaten. Yani hakikaten ne karar alınmış? Bugüne kadar yaptırımlar...
Sen gördün kararı ama değil mi? Yani karar şeyleri
özellikle. Gördüm ama ayrıntısı yok. Hı. Yani ne yapacaklar? Yani Türkiye onların istediğini yapmazsa bunun karşılığında ne yapacaklar belli değil. Şimdi bir gümrük birliğini askıya alma lafı dolaşıyor. Yani bu ne kadar doğru, ne kadar...
Askıya alma derken?
Yani tamamen şey yapma, yani bir çalışmaz hale getirme. Gümrük birliği Türkiye'nin can suyu yani. Eğer yani gümrük birliğinin başına bir şey gelirse Avrupa ile olan ticaret tamamen akamete uğrar. Zaten çökmekte olan ekonomi anında yerle bir olur. Yani. Şimdi bunu mu yapacaklar? Bütün bunlar belli değil. Fakat yani biz Avrupa'yı biliyoruz. Yani Avrupa'nın ne olduğunu, nasıl hareket edeceğini, Almanya'nın ne istediğini, nasıl ağırlığını koyduğunu, Erdoğan rejimi taraftarı olduğunu falan biliyoruz. Yani Merkel'in böyle bir zaafı var yani Türkiye'ye ve Tayyip Erdoğan'a. Dolayısıyla yani çok zor oradan bir 27 ülkenin birlikte Türkiye'ye yaptırım konusunda bir karar alabilmesi. Şimdi orada bir dolu saçma sapan, hakikaten ipe sapa gelmez laf var. Yani Avrupa aslında onun için ormandan bahsederken Türkiye sorunu dedim. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü yani doşak...
İki arada bir deredeler yani.
Doluyor, evet. Yani boşa koyuyorlar, dolmuyor. Doluya koyuyorlar, almıyor. Yani hakikaten ne yapacaklarını bilemiyorlar. Şimdi mesela diyor ki eğer bizim istediklerimizi yaparsanız, işte o Kıbrıs'ın güneyinde petrol aramaktan vazgeçerseniz veya neyse işte fosil yakıt aramaktan vazgeçerseniz daha doğrusu, ki adam arayacağını söylüyor zaten. Yani bir inanılır gibi değil. Yani adam ben arayacağım diyor. Orası benim diyor. Onlar aramaya devam edersen diyor. Edeceğim diyor. Yani tam bir karagöz acıvat gibi yani. Bu saçma sapan bir diplomasi. Yani hiçbir iler tutar tarafı kalmadı artık.
Ankara dinler mi bu uyarıyı?
Yok yani. Canım, ne umurları değil. Alay ediyorlar yani. Ankara Brüksel'le alay ediyor. Ve şimdi bunun karşında ama yaparsan diyor kazara, Gümrük Birliği tadilatı yıllardır beklenen, en ilişkilerin sıcak olduğu dönemde dahi Avrupa'nın tadil etmeye yanaşmadığı, bunu asla unutmamak lazım. Gümrük Birliği'ni tadil ederim diyor. Yalan. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü
neden?
Çünkü dört tane ülke var bir kere. Yani Türkiye ile ilişkilerin ister müzakere bağlamında olsun, ister Gümrük Birliği'nin tadilatı bağlamında veya vize muafiyeti bağlamında, bunun gibi elle tutulur meselelerde Türkiye ile ilişkilerin sıfırlanması gerektiğini söyleyen dört tane ülke var bugün. Fransa, Avusturya açık açık ve Kıbrıs. Belki Yunanistan. O yüzden dört diyorum. Şimdi onlar daha iki arada bir derede. Ama bu üçü kesinlikle karşı. Yani dolayısıyla o ülkelerin rızası olmadan ne Gümrük Birliği tadilatı olur, müzakerelerin başlaması zaten söz konusu değil. Bunu daha önce
çünkü Gümrük Birliği tadilatı için oy birliği gerekiyor. Öyle
değil,
mi?
Çünkü Avrupa Komisyonu'na görev vermeleri lazım. Çünkü müzakereler...
Bunun içinde oy birliği.
Avrupa Komisyonu, onun içinde 27 ülkenin birlikte karar verip komisyona buyur otur masaya Türkiye'yle diyebilmesi lazım. Ham hayal, tamamen bir ham hayal. Yani olacak şey değil. Dolayısıyla buradan yani, herkes vakit kazanıyor aslında.
Oyalıyorlar yani aslında. Süreci oyalıyorlar.
O da belli değil, o da belli değil. Tabii o da belli değil. Şimdi yalnız burada bir gelişme var. Şimdi Almanya'nın Ankara'daki eski büyükelçisi Erdoğan, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a, bir bölümü de zaten Ahval'de yayınlandı biliyorsun. Bu şöyle bir yaklaşımı var. Şimdi Erdoğan muhtemelen Berlin'de Türkiye'yi en iyi bilen adamlardan biri. NATO uzmanı eski üstelik. Şimdi Martin orada Erdoğan, Türkiye'de evet. Kala kala Türkiye uzmanı da oldu herhalde. Şöyle bir yaklaşımı var. Diyor ki bunların artık Türklerin yani Türkiye'nin yeni yaptırıma falan ihtiyacı yok. Zaten çöküyorlar.
Dolayısıyla yani Türklerin Türkiye'nin derken tabii Erdoğan Bahçeli iktidarını kastediyor.
Tabii ama yani Türkiye çöküyor diyor. Yani dolayısıyla daha üstüne gitmeyelim. Yani zaten çöküyor diyor. Yani bu ya zaten kendi bindikleri dalları kesip duruyorlar diyor. Ekonomi berbat falan filan. Yani işte dış maceralar şu falan bunları anlatıyor. Ya yani böyle bir yaklaşım var. Yani bu tabii çok sinik bir yaklaşım aynı zamanda ama ben bunun bir gerçeğe karşılık geldiğini düşünüyorum. Avrupa başkentlerinde yani daha fazla yangına körükle gitmeyelim. Çünkü bütün NATO ilişkisini, efendim mülteci zaptiyeliğini, Türkiye'ye satılan malları, Türkiye'li olan bütün bunları bir tarafa bırakalım. Bu Avrupalıların için korktuğu, uykularını kaçıran bir olasılık var. O da Türkiye'nin yeni bir Suriye haline gelmesi. Hı-hı. Bu bir kabus Avrupa için. Yani ve Suriye'den çok daha kötü olur çünkü. Çünkü yani Suriyeliler hiç bilmedikleri ülkelere geldiler sonuç itibariyle Avrupa'da. Oysa Türkiyeliler Avrupa'da yerleşik 60 senedir. Dolayısıyla bu herhalde Avrupalıları, Batı Avrupalıları engelliyor. Türkiye'yi.
Bu senaryo korkutuyor.
Çok korkutuyor. Tabii yani Belarus... Kaç milyon? İşte 10 milyon mu?
Neyse. Evet, öyle bir şey.
Yani öbürü işte onun 8-9 misli. Şimdi bununla bağlantılı olarak gene yani Türkiye sorunu şimdi, bağlamında ağaç, diğer ağaç da Avrupa Konseyi parlamenterler, bakanlar konseyi toplantısıydı. AİHM kararlarına uymayan ülkelerle ilgili bir toplantıydı bu. Evet. Ve oradan korkunç, utanç verici bir karar çıktı yani Osman Kavala ile ilgili ve ertelendi. Kasım başı, Aralık başına galiba.
Evet.
Aralık başına.
Aralık'ın ilk günlerine, evet. İlk o tekrar da o toplantı.
Niye ertelediler? Yani. Niye erteliyorlar? Yani o hakikaten...
Bunu da bir hatırlatma anlamında parantez olarak araya ekleyelim. Bu karar beklenen bir toplantı idi. Buradan bir karar çıkacağını kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat bu karar Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin karar erteleme kararına, kararı erteleme kararına hemen akabinde geldi.
Danışıklı dövüş var orada.
Yani burada bir bağlantı var olabilir ya da olmayabilir, bilmiyorum. Bunu senin yorumuna bırakıyorum. Dolayısıyla
bence yani var. Bence
Osman
var.
Kavala yani... dosyası, Osman Kavala davası askıda. Osman Kavala'nın tutukluluk hali artık ne zaman yeniden gözden geçirilecekse ertelenmiş durumda tutukluluk halinin değerlendirilmesi.
Vallahi şöyle bir hüsnü kabul var. Yani bunu ilk Eser Karakaş dile getirmişti. AİHM sistemi sözleşmesiyle, mahkemesiyle gayri demokratik ülkelere demokrasi taşımak üzere düşünülmüş kurumlar değildir. Ya bunu hiçbir zaman gözden kaçırmamak lazım. Bu Türkiye'de çok yanlış anlaşılıyor. Yani sanki AİHM gelecek her şeyi düzeltecek gibi bir yaklaşım var. Böyle bir şey yok. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin esbab-ı mucibesi, özü demokratik olup demokrasiden küçük sapmalar gösteren ülkeleri ikaz etmektir.
Ve onların, ayar yapmalarını sağlamak.
Evet, Türkiye gibi tamamen gayri demokratik, totaliter bir ülkeyi demokrasi yoluna geri döndürmek gibi bir işlevi yok İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin. Yani bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ve bu bağlamda da yani bütün bu son özellikle 2016'dan sonra AİHM'in Türkiye'ye ve Türkiye'deki insan hakları ve sözleşme ihlallerine bakışı bununla bağlantılı. Yani bir gidin başımızdan, düşün yakamızdan demeye getiriyorlar aslında. Evet. Düşün, Rusya'da içinde aynı şey söz konusu.
Azerbaycan'ın.
Düşün yakamızda. Tabii bütün o eski Sovyet cumhuriyetleri hepsi berbat zaten. Yani demokrasiyle uzaktan yakından alakası olmayan ülkeler ve...
İhlallerde başı çeken 3 ülke var. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan.
Evet. Bu ülkeler aslında yani bütün bu sistemi zehirliyor bir bakıma. Yani çalışmasını engelliyor. Çünkü dünyalar kadar dosya gidiyor ve bunlarla uğraşıyorlar. Yani şu Spano meselesine bak. Yani bir skandaldı. Yani o
Spano meselesi dediğimiz, izleyicilerimizi hatırlatalım. AİHM Başkanı Robert Spano'nun Türkiye'ye yapmış olduğu tartışmalı ziyaret. Fahri doktora alındı İstanbul Üniversitesi'nden ve yani, 81 ilden seçile Mardin'e gidildi ve orada bir görüşme yapıldı. Birkaç temasta bulunuldu vesaire. Evet.
Vallahi şimdi bu ikisini Karabağ meselesiyle birlikte okuduğumuzda bu başında söylediğim Türkiye sorununun artık ne boyutlar aldığını gösteriyor. Orada benim şöyle bir hüsnü kabulüm var. Yani Karabağ'da bu iş yani Türkiye'ye yansıdığı gibi veya Türkiye'de insanların okumak istediği gibi Türkiye'nin çekip çevirdiği, Ankara'daki rejimin çekip çevirdiği bir mesele falan değil. Ankara'daki rejimin öyle bir gücü yok. Orası tamamen Rusya'nın arka bahçesi ve bugün kontrollü bir savaş var.
Evet ama şu da var. Macron'un ve Lavrov'un ya da Putin rejiminin tespit ettiği gibi çok sayıda yüzlerce denilebilecek cihatçının Azerbaycan topraklarına gönderilmiş olduğunu gerçekten ortaya çıktı. Dolayısıyla Türkiye'nin orada parmak izi hayli kalın yani.
Yok, şunu söylemek istiyorum. Bu Türkiye'nin çekip çevirebileceği bir iş değil. Türkiye'yi
yönetemez. O ihtilafı yönetemez diyorsun. Evet.
mümkün değil. Öyle, yani günü geldiğinde şöyle söyleyeyim, günü geldiğinde Rusya o Türkiye'nin oraya ihraç ettiği, galiba sadece Suriye'den de Libya'dan alıp öbür tarafa götürdüğü, adamlar piyon gibi oradan oraya taşınıyorlar.
Seyyar cihatçı diyoruz onlara. Mobil. Baskın Orhan mobil cihatçı demiş. Yani işte seyyar cihatçı.
International yani.
Seyyar savaşçılar.
Aynen. Ondan sonra onları Rusya günü geldiğinde, zamanı geldiğinde tek tek öldürecek. Yani. Bu muhtemel. Yok edecek yani. Onları oradan yok edecek. Bir şekilde. Bu hiç, ya bunun lamı cimi yok yani. Ya da Türkiye onları alıp geri götürecek. Şimdi öyle bir faaliyet de başlamış. Öyle anlaşılıyor. Türkiye burada bir kere daha dünyaya rezil oldu yani aslında. O aynı kararı, yani o utanmazca kararları Brüksel'de ve Strasbourg'da alan ülkelere nanik yaparcasına kelle alıcı cihatçıları Azerbaycan'a taşıyan bir ülke. Yani o Türkiye'ye şey diyor onlar Brüksel'de ve Strasbourg'da, işte yani iyi ol, kötü çocuk olma, işte bizim dediklerimizi yap falan. Yani bir distopya. Yani Avrupa'nın ve Batı'nın Türkiye'ye söyledikleriyle Türkiye'nin fiilen yaptıkları, ister Kıbrıs'taki fosil yakıt arama meselesi olsun, Libya meselesi olsun, Suriye meselesi olsun ve şimdi Azerbaycan meselesi olsun. Bu yani Avrupa'nın yaklaşımıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir tutum. O yüzden distopya diyor.
Peki bu tutumun bir mantığı var mı sence? Yani
bence
bir
yok.
Mantığı
bence
olmalı diye düşünüyor birçok gözlemci.
Bence Ankara'nın tamamen işin ucunu kaçırdı, ipin ucunu kaçırdığı ve kontrol dışı, bunu daha önce de konuştuk. Ya tamamen günü gününe hareket ettiği ve
günü kurtarma amaçlı.
Ne günü kurtarıyor ama ne istediği de belli değil. Yani bu şekilde Türkiye'deki o milliyetçi duyguları oynayıp onun da bir şey sınırı var. Yani insanların karnı aç. Yani bir yere kadar milli bayrak sallıyor. Ondan sonra akşam eve ekmek götürmesi lazım. Ve yani bu sürdürülebilir bir faaliyet değil. Kaldı ki oynadığı yerler, yani oyun sahaları tamamen, yani öyle bir yabancı sahada oynuyor ki ama futbol ağzıyla konuşalım. Yani Rusya'nın sahasında oynuyor. Yani. Korkunç bir deplasman hem de. Yani. Seyirci falan berbat. Yani bugün itibariyle böylesine acıklı bir durum içerisindeyiz.
Bu sürdürülebilir değil dedin ama şimdi bir de bir başka boyutu var. Tekrar Doğu Akdeniz'e dönelim. Çünkü sürekli olarak arayış içerisinde olan bir bölge politikası. Yani arayışın tabii mantığı var mı yok mu onu biraz konuştuk. Ama bir de Kuzey Kıbrıs'ta seçimler var yakın bir tarihte. Evet. Ve 10 evet, gün kadar, evet, 10-12 evet. Günlük bir süre içerisinde. Ve buradan gelen haberlere göre de bazı Kuzey Kıbrıs gazetelerinin evet. yansıdığı kadarıyla Mustafa Akıncı'nın şikayetleri, Türkiye'den bir sevkiyat var, bir hareketlenme var. Kendisinin başkan seçtirilmemesi için meşru olmayan bazı arayışlara girildiği ve bunun çok büyük bir endişe kaynağı oluşturduğu şeklinde. Buna evet. ne diyeceğiz? Yani bir de Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir hareketlilik, seçimlerin üzerine gölge düşürücü bir takım hamleler mi beklemek durumundayız?
Tabii canım, yani Er Hürman ve şimdiki başkan Katar. Mustafa Akıncı, her ikisi de ilk iki de ama Ankara'nın adamı olan Ersin Tatar, şimdiki başbakan, öyle değil. Ben Ankara'nın ta aylardır, yani bunu söylüyorum, bütün bu verilere rağmen Akıncı'nın veya Er Hürman'ın seçilmesini katiyen kabullenmeyeceğini
ya da engelleyeceğini
düşünüyorum ve her şeyi yapacaklar engellemek için. Ve orada da bir deliliğe doğru gidilebilir. Yani şey seçildikten sonra.
Oradaki amaç ne? İlhak mı?
İlhak olabilir. Maraş'ın tamamen açılması olabilir. Evet tabii. Yani ilhak şöyle, yani orada bir Tatar seçtirilirse demek daha doğru. Muhtemelen orada Kırım'da veya vakti zamanında 1939'da Hatay'da, Antakya'da yapıldığı gibi bir uyduruk referandumla biz Türkiye'ye bağlanmak istiyoruz kararı çıkartılabilir. Dolayısıyla uluslararası kılıfı da bulunur bunun. Dolayısıyla 82. vilayet olarak Kıbrıs'ın kuzeyi 21. yüzyıldaki hayatına devam edebilir.
Yani sürdürülebilir değil dedim ama Türkiye kaynaklı, Türkiye menşeli hareketlenmeler bölgede yani devam edecek ve durulmayacak ortam, öyle anlaşılıyor.
Vallahi yani bu hep birlikte çökecek herhalde. Yani bunun çünkü hiçbirinin sürdürülebilirliği yok. Ya Suriye için sürdürülebilir diyorlar. Ben hiç öyle görmüyorum yani. Bir kabus Suriye yani şu sırada. O yüzden zaten oradaki cihatçı konsantrasyonunu, yani o cihatçı international diyelim, o cihatçı konsantrasyonunu biraz azaltmak için sağa sola adam yolluyorlar. Kara Afrika'ya da yolluyorlar bu arada. Libya, önlerine gelen her yere yolluyorlar. Yani Azerbaycan'a yeter ki kendi üstüne kalmasın. Ama kaldı maalesef. Türkiye bu adamları besledi. Anlamadığı bir dünyaya, hiçbir şekilde anlamadığı ve hakim olmadığı bir dünyaya bulaştı ve bulaştı ve aynı zamanda da her şeyi yüzüne gözüne bulaştı.
Evet, bir de şunu da merak ediyorum, yine hazır söz Kıbrıs'tan açılmışken. Aslında Kıbrıs, yani Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti en son dakikaya kadar direnmişti Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istemişti. Nasıl kırıldı ve hangi sebepten kırılmış olabilir bu direniş?
Valla işte bu yani o şeyde son final communique denilen, yani işte bu toplantının kararlarındaki küçük oynamalarla kabul ettirildi. Burada Yunanistan'ın da payı olabilir. Yani Yunanistan Cumhurbaşkanı Lefkoşa'ya gitti. Büyük baskı vardı Kıbrıs üzerinde yani. Evet. Belarus'la alakalı olarak. Bir takım şeyler alındı verildi herhalde. Yani bu başka türlü olmaz.
Macron'un dediği de olmadı denebilir aslında Avrupa Birliği zirvesinde. Macron da çok sertlik, yani sert yaptırım yanlısıydı.
Onu öyle okumamak lazım. Yani o yaptırımların iyi de yani herkes kendini kandırıyor. Yani bugün itibariyle Ankara'daki rejimin Avrupa Birliği'nin taleplerini karşılama konusunda bir iradesi, siyasi iradesi var mı? Yok. Olmadığı gibi tam aksi iradeyle hareket ediyor. Ne diyor rejim sözcüleri, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere? Biz aynen yolumuza devam edeceğiz, aramalarımıza devam edeceğiz ve hakkımız olanı çatır çatır söke söke alacağız diyor.
Yani geleneksel Türkiye söylemi, resmi söylemi. Bizi olduğumuz gibi ya kabul edeceksiniz ya da
o sonuç oraya
sonuçlarına katlanacaksınız.
Evet, vakti zamanında bunu dedi Çavuşoğlu ve Davutoğlu söylerdi bunu. Türkiye'yi olduğu gibi kabul edeceksiniz derlerdi. Tayyip Erdoğan da söylerdi. Yani bu rejimin diline bulaşmış pelesenk olmuş bir laftır. Biz böyleyiz, biz halk idaresiyle, iradesiyle seçildik ve bizi olduğumuz gibi kabul edeceksiniz. Şimdi Avrupa'nın verdiği mesaj, tamam biz size Avrupa, biz olduğunuz gibi kabul etmeye razıyız mı mesajıdır aslında. Onun karşılığında ama çok da yaramazlık yapma demeye getiriyor. Yani bunun artık siyasetle, koşulluluk ilkesiyle ve iyi komşuluk ilkeleriyle falan hiçbiriyle alakası yok. Herkes günü kurtarıyor ve kimse ne yapacağını bilmiyor. Türkiye sorunu bağlamında.
Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin sonucunu beklemek için bir erteleme, oyalama, öteleme anlayışının sonucu olabilir mi?
Olabilir tabii. Olmaz olur mu? Tabii. Yani onunla da bir alakası var. Tabii.
Neresinden bakarsak bakalım, somut olarak baktığımızda hakikaten bölgesel hareketlenmeleri, hamleleri Türkiye'nin her seferinde bir takım duvarlara çarptı. Yani Libya'da Mısır, Rusya ve kısmen de Fransa duvarına çarptı. Suriye'de durum malum. Orada da bir Rus duvarı ve arkasında da ya da yanında bir Esad duvarı var. Suriye ordusu duvarı var. Doğu Akdeniz'deki arayışlar bu sefer Avrupa Birliği'nin neresinden bakarsak bakalım toprak bütünlüğü konusunda kenetlenmesine yol açtı denebilir. Geriye şimdi en son hamle, yani onu konuşuyoruz. Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan arasındaki savaş hali. Burada da aynen
duvar var.
Suriye ile ilgili olarak bir görüşe göre Suriye'deki İdlib hamlelerinden ya da uyuşmazlığından memnun olmayan Ankara'nın Ruslara işte bir şekilde parmak göstermek ya da yeni bir pazarlık konusu üretmek için Azerbaycan'a bu kadar aktif yardım ettiği ve durumu orada işte bir şekilde müdahil olmak, pay sahibi olmak istediği yorumu var. Ama görüldüğü kadarıyla yine son sözü Suriye'de görüldüğü gibi Ruslar söyleyecek Kafkasya'da da.
Öyle böyle spekülasyonlara bence hiç girmemek lazım. Yani işte evet. Türkiye'nin öyle bir gücü yok. Yani ben Rusya'yı biraz Azerbaycan'da Kafkasya'da falan biraz kanırtırım falan, ona zarar veririm falan. Böyle bir şey yok.
Zora sokarım falan. Ama evet. Burada tabii Türkiye'deki müthiş bilgi eksikliği, bilgi kirliliği daha doğrusu. Evet. Bilgi eksikliği değil. Ve dezenformasyon dalgası üzerine gözlerden kaçan bir şey var. O da yani Rusya'nın hareket davranış kalıbını okumada Lavrov planı dediğimiz bir planın yavaş yavaş Kafkasya'da Ermenistan-Azerbaycan arasında uyuşmazlığı giderici bir rol üstlenmek amacıyla devreye sokulacağı söyleniyor.
2011'den beri
bunu anlayalım ve anlatalım izleyicilerimize. Çünkü en önemli boyut bu şu anda Kafkasya'da.
2011'de masada olan bir plan bu. Ondan yani burada herkesin kazandığı bir plan aslında.
Aslında bu plan 1990'larda o bir türlü sonuç getirmeyen arayışların üzerinden damıtılan ve Lavrov planı adını alan bir plan olarak görünüyor. Yani biraz somutlaşmış, özellikle Ermenistan'ı toprak vermeye zorlayan bir plan gibi.
Doğru da o tamamen de. Tamam da Ermenistan ve tarafların dışındaki güç tek Lavrov planında Rusya. Diğer girişimlerde, uluslararası camianın diğer girişimlerinde ve Minsk grubunun girişimlerinde daha uluslararası yapılar söz konusuydu. Hı. Şimdi kabaca Ermenistan'ın Dağlık Karabağ kuvvetlerinin işgal ettiği 7 Azeri bölgesinin tedirici olarak yavaş yavaş geri verildi de bence konuşlandırılması, yani bu durumda Azeri toprağında bir üs elde etmesi Rusya'nın.
Bunu tekrarlar mısın? Sesin biraz kayboldu. Bu söylediklerini bir daha tekrarlar mısın? Ermenistan'ın.
Şimdi burada üç tarafında kazandığı bir durum söz konusu. Dağlık Karabağ kendi güvenliği için işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan bağımsız olarak Azeri toprağını, 7 bölgeyi geri veriyor. Hı. Buraya Rus askeri konuşlandırılıyor ve kalıcı bir şekilde Azerbaycan'da bir askeri varlık elde etmiş oluyor Rusya. Ermenistan'da veya Dağlık Karabağ'da yapılacak olan bağımsızlık veya self-determination referandumuyla Dağlık Karabağ'ı tamamen eskiden beri olduğu gibi Stalin'in ortalığı karıştırmadan çünkü Stalin Azerbaycan'a ekliyor böyle yönetsiz. Evet.
Problemin babası o.
Alıcı bir şekilde self-determination referandumuyla Dağlık Karabağ'ında Ermeni kimliğinin tescil edileceği bir sistem öngörüyor Lavrov.
Aşamalı bir plan.
Buraya ve iş oraya doğru gidiyor, gidecektir. Yani başka hiçbir yere gitmesi mümkün değil.
Peki bu Lavrov planının uygulamaya konması için girişimleri izleyeceğiz de bu Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'nın eş başkanı olduğu ya da daimi üyesi olduğu Minsk grubunun önerisi olarak mı devreye sokulacak, yoksa Ruslar tek taraflı olarak bunu...
Sadece bence Rusya burada Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'yla diğer iki eş başkanla irtibat halindedir. Zaten ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne Fransa'nın fiilen Kafkasya'da bir askeri talebi falan yoktur yani. Dolayısıyla herkesin işine geliyor. Yani orada polisliği Rusya yapacaksa ne âlâ, sorun kalıcı bir şekilde çözülecek demek bu tabii.
Aynı peki zamanda. Ama Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan net olarak yani Ermeniler Karabağ'dan çekilinceye kadar bir şey olmaz diye yüksek sesle kaç gündür aynı mesajı tekrarlıyor.
Tekrarlasın yani Türkiye'nin orada bir yani Türkiye'nin ne dediğini merak eden falan yok. Yani dolayısıyla o Ankara'dakiler konuşmaya devam edecek.
Yani orada eğer bir barışı sağlayıcı ya da barışı koruyucu bir güç yerleştirilecekse bu plan çerçevesinde bu tamamen Ruslardan oluşacak ya da Rus askeri birimlerinden oluşacak.
Tabii ki.
Gidişat o yönde diyorsun.
Başka hiçbir çaresi yok efendim.
Gidişat o yönde diyorsun.
Tabii.
Ama çatışmalar yani, devam ediyor bu çatışmaların önce gitmesi lazım.
Çatışmalar devam ediyor ama telefon diplomasisi de çok hızlı. Yani Ruslar sürekli telefondalar Azerilerle ve Ermenilerle. Az önce Ermenistan Dışişleri Bakanı'yla Lavrov konuştu. Azerilerle sürekli irtibat halindeler. Bu yabancı cihatçıların Azerbaycan topraklarından kovulması gerektiğiyle ilgili bir uluslararası bu sefer sadece yerel değil bölgesel değil uluslararası bir momentum ortak akıl oluşuyor. Dolayısıyla yani bunlar Ankara açısından yani böyle atıp tutacaklarına yani bu bütün bunlara nasıl cevap vereceklerini düşünseler çok daha faydalı.
İşler iyice çatallaşıyor tabii Cengiz. Çünkü o savaşçıların hakikaten seyyar savaşçıların oradan çıkartılması söz konusuysa bunları tekrar İdlib bölgesine Rusya kabul etmeyecek. Dolayısıyla onların gidip gideceği yer yine Türkiye işte, toprakları.
Tabii ki.
Macron'un yani, dediği gibi Gaziantep o il oralarda bir yerlere tekrar
yerleştirmek zorunda kalacaklar ki. Zaten çok fiilen Antakya bölgesi öyle zaten şimdi. Fiilen öyle. Antakya bölgesi bir Türkiye'nin en gelişmiş yerlerinden, en seküler, en
rafine,
ne diyelim, çağdaş yerlerinden biriyken tamamen karanlığa bürünmüş bir toprak halini aldı Antakya bölgesi.
Evet. Yani bu durumda özetle söyleyecek olursak Avrupa Birliği zirvesinden ne sopa ne havuç çıktı. Ortada sadece bir uyarı mesajı var. Türkiye'nin buna nasıl okuyacağı belli değil. Cesaretlendirebilir de tabii Türkiye'nin şu ana kadar izlemekte olduğu.
Yanlış okuyacak.
Belki söylenebilir. Onun yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ta seçimlerin üzerine yavaş yavaş bir Ankara gölgesi düşüyor gibi bir takım duyumlar ve algılar söz konusu. Ve Kafkasya'yı da az önce anlattık zaten. Ya bütün bu mevcut Türkiye, daha doğrusu Erdoğan-Bahçeli iktidarı hamleleri bölgede Türkiye'ye herhangi bir kazan formülü sağlayacak gibi şu anki manzara itibariyle pek görünmüyor.
Evet.
Öyle doğru diyebiliriz. Peki. Profesör Cengiz Akar, ahbar yazarı, bu durumu değerlendirdik. Ufuk turu yaptık aslında. Bütün bölgeyi kapsayan. Daha önce Doğu Akdeniz konuşuyorduk, Libya konuşuyorduk ama bunlara tabii Türkiye'nin hamleleriyle Kafkasya da eklendi. Bölge genişledi. Daha bir kuş bakışı bakış sağladık, değerlendirme sağlamış olduk. Teşekkürler Cengiz.
Rica ederim, iyi akşamlar.
Tekrar görüşmek üzere. Sıcak takipte. Herkes hoşça kalsın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.